Babalar ve Oğullar. Turgenev.
Ayrım 16.
Bayan Odinsov güldü gene. Kendini herhangi bir şeye kaptıracak yetenekte olmadığıma inanıyorsunuz değil mi? Bazarov kaşlarının altından baktı ona. Meraktan olabilir ama başka türlüsü değil. Gerçekten mi? Şimdi anlıyorum ikimizin için anlaştığımızı. Siz tıpkı benim gibisiniz. Anlaştığımızı diye yankıladı Bazarov boğuk bir sesle. Evet, ama unutmuşum sizin gitmek istediğinizi. Bazarov kalktı. Lamba donuk bir ışıkla yanıyordu. Karanlık, güzel kokulu, sessiz odada. Arada bir perde dalgalanıyordu. İçeri gecenin acı tazeliğini ve gizemli fısıltılarını bırakarak. Bayan Odinsov kıpırdamıyordu. Fakat gizli bir heyecan yavaş yavaş avuç içine alıyordu onu. Bu heyecan Bazarov'a da geçti. Birden anladı genç, güzel bir kadınla baş başa olduğunu. ''Nereye gidiyorsunuz?'' diye sordu Bayan Odinsov yavaşça. Bazarov buna karşılık vermeden bir iskemleye oturdu. ''Demek siz beni yumuşak, lükse düşkün, şımarık biri sayıyorsunuz.'' diye sürdürdü sözlerini o seste, gözleri pencerede. ''Oysa bildiğime göre çok mutsuzum ben.'' ''Siz mi mutsuzsunuz? Neden? Bir takım boş dedikodulara önem vermiyorsunuzdur herhalde.'' Bayan Odinsov kaşları çattı. Bazarov'un onu yanlış anlaması canını sıkmıştı. Böyle dedikodular dokunmaz bana Yevgeni Vasilyiç. Gururum bırakmaz beni rahatsız etme olanağını onlara. Ben mutsuzum. Çünkü yaşama isteğim, şevkim yok. Kadife koltuğuna gömülmüş danteller içinde bir aristokratın sözleri bunlar diye düşünüyorsunuz. Bir an için yasmayayım sizin konfor dediğiniz şeyi sevdiğimi. Ama gene de büyük bir istek duymuyorum yaşamak için. Bu karşıtlığı nasıl isterseniz öyle bağdaştırın. Elbet bütün bunlar bir takım romantik sapıtmalardır sizin gözünüzde. Bazarov başını salladı. Sağlıklı, bağımsız, zenginsiniz. Daha ne istiyorsunuz, dilediğiniz nedir? Ne mi istiyorum diye yineledi onun sözünü Bayan Odinsov ve göğüs geçirdi. Kendimi yorgun ve yaşlı buluyorum. Uzun, çok uzun yaşamışım gibi geliyor bana. Evet, yaşlıyım. Diye ekledi, şalının ucunu çıplak kollarının üstüne hafifçe çekerek. Gözleri Bazarov'un gözleriyle karşılaştı ve kızardı hafifçe. Arkamda öyle çok anı bıraktım ki, Petersburg günlerim, zenginlik, sonra yoksulluk, babamın ölümü, evlenmem, böyle bir yığın anı ve çok az bir anımsama isteği. Sonra önümde, ileride uzun, upuzun bir yol, amaçsız, bu yolda yürümek isteğim yok. ''Bunca umut kırıklığına mı uğradınız?'' diye sordu Bazarov. ''Hayır'' diye karşılık verdi Bayan Odinsov düşünceli düşünceli. ''Ama benim gönlüm kanmadı, doymadı. Sanırım bir şeye gerçekten bağlansaydım.'' ''Siz sevmek istiyorsunuz.'' diye onun sözünü kesti Bazarov. ''Fakat sevemiyorsunuz. İşte mutsuzluğunuzun nedeni bu.'' Bayan Odinsov şalını omuzlarından yakalayarak ''Sevme yeteneğim mi yok?'' diye mırıldandı. ''Belki de. Yalnız bunu mutsuzluk saymakla yanıldım. Tam tersine, asıl başına böyle bir iş gelen insana daha acınır. Hangi işi söylüyorsunuz? Aşık olmak. Böyle olduğunu nereden biliyorsunuz? Kulağıma gelenlerden.'' dedi Bazarov kızgınca. İçinden de cilve yapıyorsun sen diye geçirdi. Canın sıkılıyor. Kendine iş aradığın için benimle eğleniyorsun. Oysa ben... Ve gerçekten yüreği çatlayacakmış gibi oldu. Öne doğru eğilip iskemlesinin püskülleriyle oynayarak ''Sonra çok şey bekliyorsunuz belki de, olur ya'' dedi. ''Belki de öyleyim. Ya hep ya hiç olmalı. Cana can. Ben sana yaşamımı veriyorsam sen de yaşamını vereceksin bana. Pişman olmak, vazgeçmek yok. Böyle olmazsa hiçbir şeyin olmasın daha iyi.'' ''Doğrusu'' dedi Bazarov, ''çok yerinde koşullar bunlar. Şaştım şu ki bugüne değin nasıl oldu da bulamadınız aradığınızı?'' ''Yoksa siz insanın ne olursa olsun kendini tümden vermesi kolay mıdır sanıyorsunuz?'' ''İnsan düşünmeye başlarsa, vaktini beklemeyle geçirirse, kendine değer verir, kendini sakınırsa kolay değildir elbet. Ama hiç düşünmeden vermesi çok kolaydır. İnsan nasıl olur da kendine değer vermez? Eğer benim bir değerim yoksa bağlanmamı kim istesin?'' O benim işim değildir. Başkası bulacaktır benim değerimi. Asıl önemli olan kendini vermesini bilmektir. Bayan Odinsov öne doğru eğildi. Sanki denemiş gibi konuşuyorsunuz dedi. Yo, laf işte. Boş laflar çıkıyor insanın ağzından konuşurken. Biliyorsunuz ki bütün bunlar benim konumun dışında kalır. Peki siz kendinizi olduğu gibi verebilir misiniz? Bilmiyorum, ölmek istemem. Bayan Odinsov bir şey demedi ve Bazarov sustu. Salondan piyano sesleri geliyordu. Katya bu saatlere kadar nasıl oldu da piyano çalıyor dedi Bayan Odinsov. Bazarov kalktı. Evet, çok geç oldu. Sizin yatma saatiniz. Durun bir dakika. Neden acele ediyorsunuz? Size bir şey söyleyecektim. Nedir? Durun biraz diye fısıldadı Bayan Odinsov. Gözlerini Bazarov'a dikmişti. Onu dikkatle inceliyor gibiydi. Bazarov odada bir dolandı. Sonra gelip onun önünde durdu ve aceleyle Allah'ı ısmarladık dedi. Elini öyle bir sıktı ki kadın neredeyse bağıracaktı ve çıkıp gitti. Bayan Odinsov ezilen parmaklarını dudaklarına götürdü, hohladı üstlerine, sonra birden koltuğundan kalktı, kapıya doğru hızla yürüdü. Sanki Bazarov'u geri çağırmaya niyet etmiş gibiydi. Bir hizmetçi girdi içeri, üzerinde sürahi bulunan gümüş bir tepsi vardı elinde. Bayan Odinsov durakladı bir an, hizmetçiye çekilmesini söyledi. Kendisi oturdu gene, derin derin düşüncelere daldı. Saçları çözüldü, omuzlarına kara bir halka düştü. Lamba uzun bir süre yandı. Kadın kımıldamadan otura dursun. Yalnız ellerini ovuşturuyordu arada bir, gece havasının soğuğunu duymaya başlayan ellerini. Bazarov ise 2 saat sonra girdi yatak odasına. Çizmeleri çiğden ıslanmış, karışık ve ters bir suratla. Yazı masasında oturur buldu Arkadi'yi. Elinde bir kitapla, ceketi yakasına değin düğmeliydi. ''Daha yatmadın mı?'' dedi Bazarov kızmış bir sesle. ''Bu gece uzun boylu kaldın Anna Sergeyevna ile'' dedi Arkadi sorusuna karşılık vermeden. ''Evet, siz Katya ile piyano çaldığınız sürece ben onunlaydım.'' ''Ben çalmıyordum.'' dedi Arkadi ve durdu. Gözlerine yaş dolduğunu duyuyordu ve alaycı arkadaşının önünde ağlamak istemiyordu. Ertesi gün Bayan Odinsov sabah çayına geldiği zaman Bazarov uzun bir süre başını fincanına eğmiş oturdu. Sonra birden ona baktı. Kadın biri ona dokunmuş gibi Bazarov'a döndü. Yüzü geceden beri sararmış gibi geldi Bazarov'a. Kadın az sonra odasına çekildi ve öğle yemeğine değin orada kaldı. Sabahın erken saatlerinden beri yağmur çiseliyordu. Bu yüzden de gezintiye çıkmak söz konusu değildi. Herkes salonda toplandı. Arkadi bir takım dergilerin son sayılarını açtı ve yüksek sesle okumaya başladı. Prenses her zamanki gibi şaşkınlık tepkisi gösterdi önce. Arkadi yakışıksız bir iş yapıyormuş, suçlu imiş gibi sonra öfkeli gözlerini genç adama dikti ama Arkadi aldırmadı ona. Yevgeni Vasiliç dedi Anna Sergeyevna sonunda. Benim odama gidelim, size bir şey sormak istiyorum. Dün yol gösterici bir kitaptan söz etmiştiniz. Kalktı yerinden ve kapıya doğru yürüdü. Prenses, ya şu işe bakın, şaştım kaldım demek ister gibi çevresine bakındı ve sonra Arkadi'ye dikti gözlerini. Ama Arkadi yanında oturan Katya ile bakışıp daha yüksek sesle sürdürdü okumasını. Bayan Odinsov hızlı hızlı çalışma odasına yollandı. Bazarov gözlerini kaldırmadan yalnız kadının önde kayıp giden ipek giysisinin hışırtısını ve ıslığa benzer sesini dinleyerek onun arkası sıra aceleyle yürüyordu. Bayan Odinsov akşamki koltuğuna yerleşti. Bazarov da akşam oturduğu yere geçti gene. ''Neydi o kitabın adı?'' diye söze başladı Bayan Odinsov kısa bir sessizlikten sonra. ''Peruz ile Fremin'in genel kimya üzerine notları'' diye karşılık verdi Bazarov. ''Bununla birlikte size Galo'nun bir başka kitabını da tavsiye edebilirim. Onda çizgiler daha belirlidir. Ve bu el kitabının tümü...'' Bayan Odinsov elini uzattı. ''Özür dilerim Yevgeni Vasiliç. Ben sizi buraya ders kitapları üzerinde tartışmak için çağırmadım. Geceki konuşmamızı sürdürmek istiyordum. Öyle birdenbire çıkıp gittiniz ki canınızı sıkmam inşallah. Buyurunuz başım üstüne Anna Sergeyevna. Ama neydi dün gece konuştuğumuz?'' Bayan Odinsov yan yan baktı Bazarov'a. ''Mutluluk üzerine konuşuyorduk sanırım. Size kendimi anlatıyordum. Ağzımdan rastgele mutluluk sözü çıktı. Söyleyin, niçin söz gelişi müzik ya da güzel bir akşam, uygun arkadaşlarla geçen bir konuşma bize tatlı vakitler geçirtirken, bütün bunlar sanki bir yerlerde gizli fakat bizim olmayan, gerçek, sonsuz bir mutluluğun basit bir kopyasıymış gibi geliyor bize. Neden böyle oluyor? Yoksa siz böyle bir duyguya kapılmadınız mı hiç?'' Bilirsiniz, mutluluk bizim bulunmadığımız yerdedir diye bir söz vardır dedi Bazarov. Sonra siz kendiniz bana dün akşam gönlünüzün kalmadığından söz ettiniz. Benimse haklısınız, böyle düşünceler hiç gelmez aklıma. Belki de bunlar size gülünç görünüyor. Hayır, aklımdan geçmiyor. Sahi mi? Biliyor musunuz, aklınızdan neler geçtiğini çok öğrenmek isterdim. Ne demek? Anlayamıyorum. Dinleyin, sizinle çoktandır açık konuşmak istiyorum. Sıradan bir insan olmadığınızı söylemenin gereği yok, biliyorsunuz. Daha gençsiniz. Bütün bir yaşam var önünüzde. Kendinizi neye hazırlıyorsunuz? Nasıl bir gelecek bekliyor sizi? Şunu demek istiyorum. Varmak istediğiniz amaç nedir? Kısacası, kimsiniz siz? Nesiniz? Beni şaşırtıyorsunuz Anna Sergeyevna. Doğa bilimlerine çalıştığımı biliyorsunuz pekala. Kim olduğuma gelince... Evet, kimsiniz? Söyledim size, bir köy hekimi olacağım. Anna Sergeyevna sabırsızlık gösterdi. Bunu neden söylüyorsunuz? Kendinize inanmıyorsunuz. Arkadiy bana böyle bir karşılık veriyor ama siz değil. Arkadiy nasıl girdi araya? Böyle konuşmayın rica ederim. Böyle silik bir uğraşla yetinebileceğinizi mi söylemek istiyorsunuz bana? Hekimlik diye bir şeye inanmadığınızı boyuna söyleyen siz değil misiniz? Siz ha köy hekimi olacaksınız içinizdeki bu ateşle. Beni başınızdan sağmak için böyle bir karşılık veriyorsunuz. Bana güvenmediğinizden. Fakat biliyorsunuz Yevgeni Vasilyiç, ben sizi anlayacak durumdayım. Bir zamanlar yoksul ve gözü yükseklerde olan bir insandım sizin gibi. Belki de aynı güçlükler içinden geçtim. Bunları iyi güzel anla Sergeyevna. Ama beni bağışlayın. Kendimden söz etmeye alışık değilim. Ve sizinle aramızda öyle bir uçurum var ki... Ne uçurumu? Gene benim bir aristokrat olduğumu mu söyleyeceksiniz? Yeter Yevgeni Vasilyiç. Sanıyorum ki sizi inandırmıştım. Sonra da... diye kesti onun sözünü Bazarov. Tümüyle bize bağlı olmayan bu geleceği konuşup düşünmek isteği neden... Bir şeyler yapmak fırsatı elimize geçse çok iyi olurdu ama böyle bir şey yoksa insan önceden bunun gevezeliğini yaparak kendini kandırmaya kalkmamalı en azından. Dostça bir konuşmaya gevezelik diyorsunuz. Yoksa beni kadınım diye güveninize layık olmadığıma inandırmak mı istiyorsunuz? Herkesi küçümsemeden edemiyorsunuz gerçekten. Sizi küçümsemiyorum Anna Sergeyevna. Biliyorsunuz bunu. Hayır, hiçbir şey bilmiyorum ama haydi diyelim ki ben bir hükümet ya da dernekmişim gibi konuşuyorum. Ama tartışabilirdik şimdiki durumda içimizde olup bitenleri. Olup bitenleri? Diye tekrarladı Bazarov. Sanki ben bir hükümet ya da dernekmişim gibi konuşuyorsunuz. Neyse, hiç ilginç değil bu sorduğunuz. Sonra da insan içinde olup bitenleri her zaman yüksek sesle söyleyebilir mi? Ama insan neden kalbindekileri açıklayamasın? Anlayamıyorum. Siz açıklayabilir misiniz? Diye sordu Bazarov. Bir anlık bir kararsızlıktan sonra açıklayabilirim diye karşılık verdi Anna Sergeyevna. Bazarov başını eğdi. Siz benden daha mutlusunuz dedi. Anna Sergeyevna merakla baktı onun yüzüne. Nasıl isterseniz diye sürdürdü sözlerini. Ama hala bana öyle geliyor ki tanışmamız hiç de boşuna değil. İyi dost olabiliriz. İnanıyorum ki ben... Nasıl söyleyeyim, sizin bu kapalılığınız, bu saklanmanız er geç kalkacak. Demek kendimi sakladığımı, nasıl demiştiniz, kapalı olduğumu gördünüz, öyle mi? Evet. Bazarov kalktı, pencereye gitti. Demek bunun nedenini öğrenmek istiyorsunuz, öyle mi? İçimde ne olup bittiğini bilmek istiyorsunuz. Bayan Odinsov o zaman deyin duymadığı bir korku ile, evet dedi. Söylersem darılmayacak mısınız? Hayır. Hayır mı? Bazarov ayakta kadına arkasını dönmüş durumdaydı. Söyleyeyim öyleyse. Sizi budalaca, delice seviyorum. İşte beni açıklamaya zorladınız sonunda. Bayan Odinsov ellerini önüne uzattı. Bazarov alnını pencereye dayamıştı. Güçlükle soluk alıyordu. Bütün vücudu titriyordu. Ama genç olmanın ürkekliğinden gelen bir titreme değildi. İlk açılmanın tatlı korkusu da değildi onu saran. İçinde çırpınan tutkuydu bu. Ezici ve yakıcı, öfkeye benzeyen, belki de öfkeyle ilişkisi olan tutku. Bayan Odinsov korku içindeydi, hem de acıyordu ona. Yevgeni Vasilyiç diye mırıldandı, elinde olmadan bir sevecenlik tınladı sesinde. Bayan Odinsov, Bazarov'un der demez onu sarmasından kendini kurtaramadı. Fakat bir an sonra odanın bir köşesine kaçıp Bazarov'a bakmaya başladı. "Beni yanlış anladınız," diye fısıldadı telaşlı bir korku ile. Bir adım daha atsa bağırabilirdi sanki. Bazarov dudaklarını ısırdı ve odadan çıktı.
Ayrım sonu.